Ayrım 4.
Kimileri ona karşı çıktı, kimileri onu savundu. Genç albay Toll, İsveç generalinin düşüncesine herkesten çok karşı çıkıyordu. Tartışma sırasında yan cebinden yazılı bir defter çıkardı, onu okumak için izin istedi. Bu uzun uzadıya açıklamada Toll, Armfeld'in de Full'ün de planına taban tabana zıt, başka bir sefer planı önerdi. Paolucci, Toll'e karşı çıkarak bir ileri devinim ve saldırı planı öneriyordu ki, ona göre bizi içinde bulunduğumuz kapandan, Drissa karargahına böyle diyordu, ancak bu kurtarabilirdi. Bu tartışmalar sırasında Full ve saray ilişkilerinde onun eli kolu olan çevirmeni Volsogen susuyorlardı. Full yalnızca karşı çıkmaya hiçbir zaman önem vermediğini göstererek yüzünü öteye çeviriyordu. Ama tartışmayı yöneten Volkonski onu düşüncesini açıklamaya davet edince yalnız şunu söyledi. Bana niçin soruluyor? General Armfeld cephe gerisi açık iyi bir savaş durumu önerdi. Ya da bu İtalyan bayın saldırı planı çok güzel ya da çekilme o da iyi. Bana niçin soruluyor dedi. Siz her şeyi benden daha iyi bilirsiniz. Ama Volkonski kaşlarını çatarak kendisinden düşüncesini Çar adına sorduğunu söyleyince Full kalktı birdenbire canlanarak konuşmaya başladı. Her şey bozuldu, her şey birbirine karıştırıldı. Herkes benden çok bilgiçlik tasladı, şimdi de bana döndüler. Nasıl mı düzeltmeli? Düzeltilecek bir şey yok, saptadığım esasları noktası noktasına uygulamak gerek. Kemikli parmaklarıyla masayı tıkırdatarak devam etti. Güçlük nerede? Saçma çocuk oyuncağı. Haritaya yaklaştı, kuru parmağını haritaya dayayıp çabuk çabuk anlatarak Drissa karargahının elverişli konumunu hiçbir rastlantının değiştiremeyeceğini, her şeyin hesaba katılmış olduğunu, eğer düşman çevirme hareketine gerçekten karar verirse kesinlikle yok edilmesi gerektiğini kanıtlamaya koyuldu. Almanca bilmeyen Paolucci ona Fransızca sorular sormaya başladı. Volkswagen Fransızcayı yetersiz konuşan şefinin yardımına yetişti. Her şeyin yalnız olup biten değil, olabilecek her şeyin planında hesaba katıldığını, şimdi ortaya güçlükler çıkmışsa kabahatin her şeyin noktası noktasına yerine getirilmemesinde olduğunu kolaylıkla kanıtlayan Full'ün sözlerini güçlükle yetiştirerek çevirmeye başladı. Full durmadan alaylı alaylı gülümsüyor, anlatıyordu. Sonunda küçümseyen bir tavırla, türlü yöntemlerle bir kez kanıtlanmış bir sorunu alaya vurmaktan vazgeçen bir matematikçi gibi bundan vazgeçti. Volkswagen onun yerine geçti, arada bir ona dönüp, ''Öyle değil mi Excellence?'' diyerek düşüncesini Fransızca anlatmaya devam etti. Full, savaşta öfkelenmiş bir adamın kendi yandaşlarına kızması gibi, Volkswagen'e de öfkeyle bağırdı. ''Elbette bunda açıklanacak ne var?'' Paolucci ve Micho ikisi birden Fransızca olarak Volkswagen'e saldırıyorlardı. Armfeld Full'a Almanca konuşuyordu. Toll, Prens Volkonski'ye Rusça açıklıyordu. Prens Andrei sessizce dinliyor, seyrediyordu. Prens Andrei de bütün yüksek kişilikler içinde en çok ilgi uyandıran, öfkeli, kararlı ve delicesine kendine güvenen Full olmuştu. Belliydi ki burada bulunanlar içinde kendisi için hiçbir şey istemeyen, kimseye düşmanlık beslemeyen yalnız oydu. Tek bir şey istiyor, yıllarca emek vererek oluşturduğu kurama göre düzenlenen planın uygulanmasını istiyordu. Gülünçtü, alaycı tavrıyla hoş değildi. Bununla birlikte düşüncelerine olan sonsuz bağlılığıyla insana ayırdında olmadan saygı aşılıyordu. Bundan başka Full'den gayri bütün konuşanların sözlerinde 1805 yılındaki savaş konseyinde bulunmayan tek ortak bir özellik vardı. Şimdi Napolyon'un dehası karşısında gizli olmakla birlikte dehşet uyandırıcı bir korku, her karşı çıkışta belli olan bir korku hüküm sürüyordu. Napolyon için her şey gerçekleştirilebilir sayılıyordu. Onu her yandan bekliyorlar, onun korkunç adıyla birbirlerinin varsayımlarını çürütüyorlardı. Yalnız Full öyle görünüyordu ki kuramın bütün öteki karşı çıkıcıları gibi Napolyon'u da bir barbar sayıyordu. Ama saygı duygusundan başka Full, Prens Andrei'de bir de acıma duygusu uyandırmıştı. düşmesinin yakın olduğu saray adamlarının ona karşı takındıkları tavırdan, Paolucci'nin çara söylemeyi göze aldığı sözden, özellikle kendisinin de biraz umutsuzca olan durumundan belliydi. Başkaları bunu biliyor, kendisi de duyumsuyordu. Kendisine güvenmesine, Almanlara özgü homurtulu alaycı tavrına karşın şakaklarına yapışmış saçları, ensesine sarkan saç püskülleriyle acınacak bir durumu vardı. Bunu görünüşe göre kızgın ve hor gören bir tavırla gizliyordu ama kuramını dev bir deneyle sınamak ve doğruluğunu bütün dünyaya kanıtlamak için biricik fırsatı şimdiden kaçırdığından ötürü üzüntülüydü. Tartışmalar uzun sürdü. Sürdükçe de bağırma biçimini alan ve kişiselliğe dökülen çıkışlar ateşlendi. Bütün söylenenlerden genel bir sonuca varmak olanağı da o değin azaldı. Prens Andrei bu çeşitli dilleri, varsayımları, planları, yalanlamaları ve bağırmaları dinlerken şaşırdığı şey yalnızca hep birden konuşulmasıydı. Hiçbir savaş bilimi olmadığı, olamayacağı, bunun için askeri deha denilen şeyin de kabul edilemeyeceği yolunda, ta eskiden askerliği zamanında sık sık aklına gelen düşünceler, şimdi onun için büsbütün açık bir gerçek olmuşlardı. Koşulları durumu belli olmayan, belirlenemeyen, yapıcıların gücü daha az belirlenebilen bir işte Kur'an ve bilim nasıl olur? Ordumuzda ve düşman ordusunda durumun bir gün sonra nasıl olacağını kimse bilemedi ve bilemez. Bu ya da şu müfrezenin gücü nedir kimse bilemez. Cephede iletişimimiz kesildi diye bağırıp kaçacak, bir korkak değil, hurra diye bağıracak, neşeli, yürekli bir adam olduğu zaman, kimi vakit o 5000 kişilik bir müfreze, Schöngraben'de olduğu gibi 30 bin kişiye bedeldir ama kimi vakit 50 bin kişi, Austerlitz'de olduğu gibi 8 bin kişinin önünden kaçar. Bütün kılgısal işler gibi hiçbir şeyi kestirilemeyen, önemlerini, ne zaman geleceğini kimsenin bilmediği bir anda belli olan, sayısız koşullara bağlı böyle bir işte bilim nasıl olur? Armfeld, ordumuzun iletişimi kesilmiştir diyor. Paolucci ise Fransız ordusunu iki ateş arasına aldık diyor. Michaud, Drissa karargahının işe yaramaz oluşu, ırmağı arkada bırakmış olmasındandır diyor. Oysa Full, onun gücünün burada olduğunu söylüyor. Toll bir plan, Armfeld başka bir plan öneriyor. Hepsi iyi, hepsi kötü, her önerinin geçerliliği ancak olay ortaya çıktığı zaman belli olabilir. Peki niçin herkes askeri deha deyip duruyor? Dahi vaktinde peksimet yetiştirilmesini, kimine sağa kimine sola gitmesini buyuran adam mıdır? Generaller yalnız şatafat ve iktidara bürünmüş olduklarından ve bir alçaklar kalabalığı, onlara içi boş sıfatlar yakıştırarak iktidara dalkavukluk ettiği için kendilerine dahi diyor. Tersine tanıdığım en iyi generaller kalın kafalı ya da dalgın insanlardır. En iyisi Bagration ki bunu Napolyon da kabul etmiştir. Ya Bonaparte'ın kendisi? Onun Austerlitz savaş alanındaki kendinden memnun, aldırmaz yüzünü anımsarım. İyi bir komutana yalnız deha değil, herhangi ayrıksı niteliklerden de hiçbirinin gereği yok. Ama tersine olarak ondan yüksek, en iyi insani niteliklerin, sevginin, şiir duygusunun, sevecenliğin, felsefi ve araştırıcı kuşkunun bulunmaması gerek. O dar görüşlü ve yaptığı işin önemli bir iş olduğuna çok emindir. Yoksa sabrı yetmez. Ancak o zaman yürekli bir komutan olur. Eğer birini seven, acıyan, doğruyu eğriyi düşünen bir adamsa Tanrı esirgesin. Onlar için ta eskiden bir deha kuramı uydurulmuş olması anlaşılır bir şeydir. Çünkü onlarda güç vardır. Bir savaş içinde başarı onlara değil, dizilerde mahvolduk ya da hurra diye bağıran adama bağlıdır. İnsan da ancak bu dizilerde yararlı olduğuna inanarak hizmet edebilir. Prens Andrei tartışmaları dinlerken bunları düşünüyordu. Ancak Paolucci, herkes dağılıp da ona seslendiği vakit kendisine geldi. Ertesi gün denetimde Çar, Prens Andrei'ye nerede hizmet etmek istediğini sordu. Çar'ın yanında kalmak ricasında bulunmayarak orduda hizmet izni istemekle Prens Andrei saray adamları gözünde itibarını tümden yitirdi. 12. Sefer başlamadan önce Rostov, Natasha'nın hastalığını ve Prens Andrei ile nişanlarının bozulduğunu, bu bozulma ona Natasha'nın vazgeçtiği biçiminde anlatılmıştı, bildiren bir mektup almıştı. Ondan gene istifa edip eve dönmesi isteniyordu. Nikolay mektubu alınca izin ya da istifa dileğinde bulunmaya girişmedi, Natasha'nın hastalığına, nişanlısından ayrıldığına çok üzüldüğünü ve isteklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını eve yazdı. Sonya'ya da ayrı bir mektup yazdı. "Ruhumun tapındığı yoldaşı" diye yazıyordu. Onurdan başka hiçbir şey beni köye dönmekten alakoyamazdı ama şimdi sefere çıkılacağı bir sırada eğer mutluluğumu görevime, yurduma olan sevgime yeğleseydim, kendimi yalnız bütün arkadaşlarıma karşı değil, kendi kendime karşı da onursuz sayardım. Ama bu son ayrılıktır. İnan ki savaştan sonra hemen eğer sağlam kalırsam ve beni hala seviyorsan, her şeyi bırakıp seni artık sonsuz olarak ateşli göğsüme basmak için oraya uçacağım. Rostov'u Sonya ile söz verdiği gibi evlenmekten gerçekten de yalnız seferin açılması alakoyuyordu. Otradnoye'nin sürek avlarıyla güzü, yoğurtuları ve Sonya'ya aşkıyla kışı, eskiden bilmediği, şimdi onu kendine çeken sessiz köy, neşe ve rahatlığının görünümünü önüne açmışlardı. İyi bir eş, çocuklar, iyi bir av köpeği sürüsü, güçlü 10-12'lik bir tazı sürüsü, çiftlik, komşular, soylular meclisinde görev diye düşündü. Ama şimdi savaş vardı, alayda kalmak gerekti. Böyle olduğuna göre de Nikolay Rostov, alayda sürdüğü yaşamdan da karakteri dolayısıyla memnundu, bu yaşamı hoş kılmasını bildi. İzinden gelince arkadaşlarınca sevinçle karşılanan Nikolay, ikmal işi için gönderilmiş, Ukrayna'dan pek beğendiği ve ona üstünün takdirini kazandıran olağanüstü atlar getirmişti. Ayrıca da yokluğunda yüzbaşılığa yükseltilmiş, alay sefer konumuna geçirilince eski bölüğü sayıca arttırılmış olarak gene ona verilmişti. Savaş başladı, alay Polonya'ya çıktı, aylıklar çift verildi, yeni subaylar, yeni askerler, atlar geldi. Asıl önemlisi savaş başlangıcını izleyen o heyecanlı, neşeli ruh hali yayıldı. Rostov, alaydaki elverişli durumunu takdir ederek kendini büsbütün, er geç bu yaşamdan ayrılacağını bildiği halde askerliğin zevklerini, çekiciliğine kaptırdı. Kıtalar karışık bir durumda, devletle ilgili, siyasal, taktik birçok nedenlerle Vilno'dan ayrıldılar. Çekilişin her adımını genelkurmayda karışık bir çıkar oyunu, bir usavurum, bir ihtiras izledi. Pavlograd süvarileri içinse yazın en iyi bir zamanında yeterli erzakla yapılan bütün çekilme yürüyüşü çok sıradan ve neşeli bir işti. Umutsuzlanmak, kaygıya kapılmak, entrika çevirmek ancak genel karargâhta olabilirdi. Ordunun içinde ise nereye ve ne için gidildiğini kimse kendi kendine sormuyordu bile. Çekildiklerine yalnız alıştıkları konaklardan, güzel Polonya bayanlarından ayrıldıkları için üzülüyorlardı. Birisine işlerin kötüye gittiği düşüncesi gelse bile, aklına böyle bir düşünce gelen kimse, iyi bir askere yaraştığı gibi neşeli olmaya, işin genel gidişini düşünmemeye çalışıyordu. Başlangıçta Polonya çiftlik sahipleriyle dostluk ederek, Çar'ın ve öteki büyük komutanların denetimini bekleyip atlatarak, Vilno dolaylarında neşeli bir şekilde konaklamışlardı. Sonra, Svensiyanı'ya çekilmek, taşınamayacak ağırlıkları yok etmek buyruğu çıktı. Svensiyanı, yalnız bütün ordunun dediği gibi bir sarhoş ordugahı olduğu için ve burada erzak toplamak buyruğundan yararlanarak erzakla birlikte Polonya çiftliklerinden at, araba, inek alıyorlar diye askerlerden çok yakınıldığı içindir ki süvarilerce unutulmazdı. Rostov, Svensiyanı'yı buraya ilk geldiği gün bölük eminini değiştirdiği ve kendisinin haberi olmadan 5 fıçı eski birayı götüren, kör kütük sarhoş olmuş bütün bir bölüğün üstesinden gelemediği için anımsadı. Svensiyanı'dan ta Drisa'ya değin çekildiler. Drisa'dan da gene çekildiler, Rus sınırına yaklaştılar. 13 Temmuz'da Pavlogradlılar ilk olarak ciddi bir savaşa giriyorlardı. 12 Temmuz'da gece savaştan bir gün önce yağmur ve doluyla karışık şiddetli bir fırtına oldu. 1812 yazı genellikle fırtınasının bolluğuyla ünlüdür. 2 Pavlograd süvari bölüğü büyük baş hayvanların ve atların çiğneyip yerle bir ettiği başaklanmış bir tarlada açık ordugah kurmuşlardı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Rostov koruması altında bulunan genç subay İlin'le derme çatma bir barakada oturuyordu. Alaylarından bıyıkları kulaklarına uzanan ve kurmaylıktan dönerken yağmura tutulan bir subay Rostov'un yanına girdi. Kurmaydan geliyorum kont. Rayevski'nin gösterdiği kahramanlığı duydunuz mu? Subay Saltanov savaşı üzerine kurmayda dinlediği ayrıntıları anlattı. Rostov içine yağmur sızan boynunu kısmış pipo içiyor, arada bir genç subay İlin'e bakarak aldırmazca dinliyordu. Alaya yeni gelmiş 16 yaşında bir çocuk olan bu subayın şimdi Nikolay'a karşı durumu, 7 yıl önce Nikolay'ın Denisov'a karşı olan durumuydu. İlin her şeyde Rostov'a öykünmeye çalışıyordu, ona bir kadın gibi vurgundu. Uzun bıyıklı subay Zidrishkiski, Saltanov bendinin Rusların termofili durumuna geldiğini ve bu bentte General Rayevski'nin antik çağa yaraşır, göz kamaştırıcı bir başarıyı nasıl gerçekleştirdiğini üzerine basa basa anlatıyordu. Zidrinjinski, korkunç bir ateş altında iki oğlunu bende süren ve onlarla omuz omuza saldırıya geçen Rayevski'nin kahramanlık söylencesini dile getiriyordu. Rostov öyküyü dinledi. Zidrinjinski'nin heyecanına katılır yollu bir şey söylemek şöyle dursun, tersine yatsımayı düşünmemekle birlikte anlatılan öyküden utanmış bir adam tavrı takındı. Rostov, Austerlitz'ten ve 1807 seferinden sonra ta kendisinin deneyimiyle biliyordu ki, savaş olayları anlatılırken her zaman abartılır, nasıl ki o da anlatırken böyle yapardı. İkincisi, savaşta her şeyin hiç de bizim düşünebildiğimiz ve anladığımız gibi geçmediğini bilecek deyin deneyimi vardı. Bunun için Zdrzhinski'nin öyküsü hoşuna gitmemişti. Yanaklarından uzanan bıyıklarıyla alışkanlığı dolayısıyla öykü anlatırken adamın üstüne doğru eğilip daracık barakada onu sıkıştıran Zdrzhinski'nin kendisi de hoşuna gitmemişti. Rostov sessizce ona bakıyordu içinden. İlkin saldırılan bentte herhalde öyle bir karışıklık, sıkışıklık olmuştur ki Rayevski oğullarıyla ileri atılmışsa bu yanındaki 10 kişiden başka hiç kimseyi etkilememiştir diye düşünüyordu. Geri kalanlar Rayevski'nin bende nasıl ve kiminle gittiğini görememişlerdir bile. Ama bunu görenler de çokluk heyecana gelemezlerdi. Orada kendi canları söz konusu olurken Rayevski'nin ince baba duygularını mı düşüneceklerdi? Sonra yurdun yazgısı termofilde olduğu gibi Saltanov bendinin alınıp alınmamasına bağlı değildir. O halde bu özveriye niçin katlanıldı? Hem sonra burada savaşta çocukları ne diye işe karıştırmalı? Ben yalnız kardeşim Petya'yı değil, dahası İlin'i, o bana yabancı ama iyi yürekli çocuğu bile tehlikeye atmaz, korunacağı bir yere sokmaya çalışırdım. Rostov, Zdrzhinski'yi dinleyerek düşünmeye devam ediyordu. Ama düşüncelerini söylemiyordu. Bunda artık deneyimi vardı. Bu öykünün silahlarımızın onurunu yükseltmeye yarayacağını biliyordu. Bunun için bundan kuşkulanmıyormuş gibi görünmek gerekti. Öyle de yaptı. Zdrzhinski'nin konuşmasını Rostov'un beğenmediğini ayırt eden İlin, dayanılmaz dedi. Çoraplar da, gömlek de, içimde ne varsa su içinde. Gidip sığınacak doğru dürüst bir yer arayacağım. Herhalde yağmur biraz hafifledi. İlin çıktı, Zdrzhinski de gitti. 5 dakika sonra İlin ayaklarını çamurda şaplatarak barakaya koştu. Hurra! Rostov çabuk gidelim, buldum. Şurada 200 adım ötede bir han var, bizimkiler oraya girdiler. Hiç olmazsa korunuruz. Maria Gernihovna da orada. Maria Gernihovna alay doktorunun karısıydı. Doktor bu genç ve güzel Alman kadınıyla Polonya'da evlenmişti. Doktor ya başka çaresi olmadığı ya da ilk evlilik anlarında genç karısından ayrılmak istemediği için kendisi süvari alayıyla nereye giderse onu da yanında götürüyordu. Doktorun kıskançlığı süvari subayları arasında alışılan bir şaka konusu olmuştu. Rostov pelerinini attı, eşyaları alması için Lavruşka'ya arkadan seslendi. İlin'le birlikte bir çamurda kayarak, bir hafifleyen yağmurun altında sulara batıp çıkarak, gecenin ara sıra uzak şimşeklerle yırtılan karanlığı içinde uzaklaştılar. ''Rostov neredesin?'' ''Buradayım ama ne şimşek?'' diye konuşuyorlardı. 13. Önünde doktorun kibitkası duran handa 5 subay vardı. Dipnot, kibitka, üstü örtülü bir çeşit binek arabası. Sarışın, dolgun bedenli bir Alman kadını olan Maria Gernihovna, sırtında bluzu, başında gece takkesiyle baş köşede geniş bir kanepede oturuyordu. Dipnot, köy evlerinde itibarlı konukların oturduğu yer. Kocası arkasında uyuyordu. Neşeli bağırışlar ve kahkahalarla karşılaşan Rostov'la İlin odaya girdiler. Rostov gülerek, ''Bak hele, ne güzel eğleniyorsunuz burada.'' dedi. ''Siz niçin esniyorsunuz?'' ''Aman dikkat, sucuk gibiler, salonumuzu ıslatmayın.'' ''Maria Gernihovna'nın giysisini kirletmeyin.'' diye yanıtlar verildi. Roston'la İlin, Maria Gernihovna'nın kadınlık utancını incitmeden hemen giysilerini değiştirebilecekleri bir yer aradılar. Giysi değiştirmek için bölmenin arkasına gideceklerdi. Ama küçük kilerde 3 subay her yeri kaplayarak boş bir sandığın üstüne bir mumla oturmuş kağıt oynuyor, yerlerini bırakmak istemiyorlardı. Maria Gernihovna perde yerine kullanmak için etekliğini bir süre için verdi. Rostov'la İlin yükleri getiren Lavruşka'nın yardımıyla bu perdenin arkasında ıslak giysilerini çıkarıp kurularını giydiler. Kırık dökük bir sobada ateş yaktılar, tahta sağladılar, onu iki eğerin üstüne yerleştirip bir çulla örttüler, bir semaver, bir yiyecek sandığı ve yarım şişe rom buldular. Maria Gernihovna'dan ev sahibi olmasını rica ederek hep onun yanına toplandılar. Kimi güzel ellerini silmek için ona temiz bir mendil öneriyor, kimi onu rutubetten korumak için ayaklarının altına kendi süvari gömleğini seriyor, kimi rüzgar gelmesin diye pelerinini pencereye geriyor, kimi uyanmasın diye kocasının yüzünden sinekleri kovuyordu.